Merhabalar. Bugün uzun zamandır hayatımıza giren ve öyle kolay kolay da çıkmayacak olan bir konuyu konuşacağız. Uzaktan eğitim. Zoom'la girdi hayatımıza. Ama çok ilginçtir. Aslında biz buna hazırmışız da. Yani bize şeyler geldi. Dediler işte artık herkes evden çalışacak, uzaktan çalışacak. Ertesi günde biz bunu kullanmaya başladık. Neden? Çünkü zaten Zoom ve benzeri online uzaktan eğitim araçları, platformları hazırdı, kullanılıyordu. Ve şimdi bugünkü konuğum sevgili Gökhan Tekir hocamla biz zaten bütün toplantılarımızı bir yıldır Zoom'la yapıyorduk. Ama insanlara bunu anlatırken nedense bir dirençle karşılaşıyordum. Ya şimdi gelin karşı karşıya konuşalım, o internetle öyle olmuyor diye. Fakat bu virüs sonrası bu direnç de ciddi biçimde kırıldı. Peki ne olacak? Uzaktan eğitimin geleceği ne olacak? Eğitimin geleceği ne olacak? İşte bugün iki mühendis de sevgili Gökhan Tekir hocamla, çok sevdiğim dostumla bunları konuşacağız. Evet Gökhan hocam, söz sizde.
Merhabalar, kanalınıza ikinci kez konuk oluyorum. Bunun
Evet.
için de ayrıca teşekkür ederim. Önceki videolardan belki tanıyorlardır insanlar ama kısaca kendimden bahsetmem gerekirse endüstri mühendisiyim. 97 mezunu, Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra işletme mühendisliği üzerine yüksek lisansa devam ettim. Eğitim sektörünün içinde uzun yıllardır proje yönetimiyle ilgili bilfiil görev yapmaktayım. Diğer yandan da online eğitimlere her zaman ilgi duydum. Birazdan daha detaylarını da konuşacağız. Yani bir eğitmenin illa öğrenciyle yan yana olmaması gerektiğini hep düşündüm. Ve içinde bulunduğumuz şartlar da ister istemez hepimizin bu online araçlara biraz daha hızlı bir şekilde adapte olmasını gördüğümüz kadarıyla zorunlu hale getirdi. Bu açıkçası sadece yetişkinler için değil, çocuklar için, çocukların öğretmenleri, hatta veliler, çocukların velileri kendi aralarında böyle Zoom toplantılarıyla bir araya gelmeye başladılar. Onlar bilgilerini, deneyimlerini bu şekilde aktarmaya başladılar. Ve bundan sonra da bence alışkanlıklarımızın arasından hiç çıkarmayacağımız bir
Kesinlikle.
yöntem olacak.
Peki hocam siz nasıl tanıştınız uzaktan eğitimle? Ben sizin sayenizde tanıştım. Sağ olun. Bana siz gösterdiniz uzaktan eğitimi, Zoom platformu. Peki siz nasıl tanıştınız? Uzaktan eğitim nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir şey? Evet.
Aslında Zoom platformu direkt uzaktan eğitim aracı olarak düşünmemek lazım. Uzaktan eğitim çok daha geniş bir kavram. Benim ilk tanışmam 1993 yılı aslında. Yani Anadolu Üniversitesi'nde daha birinci sınıftayken bir taraftan çalışmaya başladım. Üniversitenin içinde açık öğretim fakültesinde ilk kez orada e-learning kelimesini gördüm. Yani yazılımcı olarak çalışmaya başladım. Şöyle ki Eskişehir'de laboratuvarlarda bilgisayar programları hazırlıyorduk ve Türkiye'nin farklı şehirlerine öğrencilerin gelip bilgisayarla bir interaktif bir ilişki içine girerek bir dersi seyrederek ders öğrenmeleri hedefleniyordu. Daha o yıllarda internetten bahsedemiyorum. Ama buna e-learning ifadesi kullanılıyordu o sırada. Yani uzaktan eğitim denen şey 93 ile 97 yıllar arasında çalıştığım bir projede, işte bu Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı projede bilfiil kullanılıyor ve o sırada çok avantajlarını hissettim, gördüm. Çünkü gerçekten öğrenciler günün herhangi bir saati şehirlerinin içinde bulunan açık öğretim fakültesinin bir laboratuvarına gidip 7/24 açık ve istedikleri dersi rahatlıkla dinleme imkanı. Hatta yazdığımız programlarda bazı laboratuvar ortamlarını direkt tabii öğrenciye veremiyorsunuz ama bir takım maddeleri mesela atıyorum kimya ile ilgili bir şeyler olsun. Bazı bir şeyleri karıştırdığınızda sonucun ne olacağını simülasyonla gösterebileceğiniz programlar vardı. Bunun gibi böyle örnekleri bilgisayar programlarında hazırlıyorduk ve öğrencilerin kullanımını açıyorduk. Çünkü böyle bir şeyi mesela televizyondaki açık öğretim fakültesinin dersinde de sunamazsınız. Öğrencinin ne diyeyim denemeyi yapabilmesini sağlıyorsunuz bilgisayarla. Bu çok büyük bir avantaj. Bu Okul yıllarında elde ettiğim bilgi birikimi mesleki hayatımın içine girdikten sonra da devam ettirdim. Son 5 sene içinde online eğitimlere daha internetin de güçlenmesi tabii ki artı platformların da ortaya çıkmasıyla başta Udemy ortamında işte eğitimler hazırlamaya başladık. Sizinle beraber eğitim programları ortaya çıkardık. Sadece tabii Udemy ortamı yok. İnternette o kadar fazla online eğitim araçları var ki günümüzde artık hem öğrencilerin hem de okul öğretmenlerinin bile etkin bir şekilde bunlardan faydalanması gerekecek diye düşünüyorum. Bunların başında da mesela Google gerçekten çok önem veriyor bu eğitim platformlarına. Gerçekten de güzel araçları var. Bununla ilgili ben de elimden geldiğince hem öğretmenleri hem öğrencileri bilgilendirmeye çalışıyorum zaten.
Gökhan Hocam, sizin eğitimleriniz Google Classroom'da da var. Siz Google Classroom'u da fevkalade etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Yani virüsten önce siz zaten bunları tamamen hayatınıza geçirmiştiniz, bir yerde de hazırdınız. Peki uzaktan eğitimin geleceği nasıl olacak? Yani bence birazcık hibrit gidecek. Yani ben çocukların tamamen böyle bir uzaktan bu işi yürütebileceklerini çok da psikolojiler açısından da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ya bir arada olmak, sosyalleşmek, ilişki kurmak, bir arkadaşlık çevresi, öğretmen-öğrenci ilişkisi, bunların da yok olmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bir taraftan da uzaktan eğitimin verdiği korkunç avantajlar olacak. Ya benim kafamda bir hibrit düşünce var ama siz nasıl düşünüyorsunuz? Uzaktan eğitimin geleceği sizce nasıl olacak?
Ben de benzer şekilde düşünüyorum. İnsan, yani çocukları tabii mutlaka bir arada tutmamız gerekecek. Sosyalleşmeleri açısından bu çok değerli. Fakat şöyle bir imkan da getiriyor uzaktan eğitim. Bazen bir dersi dinlerken, hani yetişkin olarak bile bir dalarsınız. Daldığınız anda hocanız çok önemli bir şey anlatıyordur o sırada. O bilgi kaybolur gider. Duymanız gereken bir şeydir. Fakat o sırada alamazsınız. Zaman da geçtiği için aynı şeye tekrar dönemeyeceğinize göre de o bilgi o sırada kayboldu gitti. Ve eğer sınavda onunla ilgili bir soru gelirse tabii ki başarısızlığınızı tetikler. Halbuki online eğitimin avantajı ne yapıyorsunuz? O videolar hazır zaten. Tamam, çocuklar sosyalleşsin, öğretmenler de dinlesin. Ama aynı şeyi daha sonra sınava hazırlanırken, bir daha konuları tekrar ederken videoyu açıp yine öğretmenden dinlemesi çok büyük yine kazanç olacaktır. Öğretmen için ayrı bir kazancı var bence. Öğretmenlerde kurulan sistemler sayesinde bu videoların, hazırlanan videoların veya hazırladıkları deneme çalışmalarının hangi öğrenci tarafından seyredilmiş, kaç kez seyredilmiş, hangi sahneler ne kadar durulmuş, ne kadar üzerinde durulmuş, hatta artık o kadar ileri seviyelere geldi ki öğrenci mouse'u ekranda nerede kaydırıyor? Onu bile takip edebiliyorlar.
Değil mi? Doğru.
Yani dört tane şık koydunuz şeylere, bir sorunun altına. A ile B birbirine çeldirici şıklar ama çocukların çoğunluğu C şıkkının üzerinde mouse'unu durduruyorsa demek ki hani C şıkkına doğru bir talep var. Belki dersi anlamadılar. Yanlış bir şıkka doğru gidiyorlar. Bu tip şeyleri bile gözlemlemenizi sağlayan programlar var artık.
Doğru.
Hatta sınav sistemleri günümüzde pek çok kişi soruyor yani çocuklara nasıl sınav
Ha, bir de
yapabilirim?
o var. Tabii sınav en önemli konu. Sınav nasıl olacak?
Tabii değil mi? Yani
Gökhan
sosyal medya kopya çekiyorsa diye
Hocam.
bir endişe edebiliriz. Veya soruyu sordunuz, arka tarafta çocuk Google'da araştırıp oradan copy paste sorunun cevabını yapıştırabilir. O konuda bile gerçekten çok çok çok ileri yazılımlar var. Yani programı devreye soktuğunuz anda arka tarafta bütün uygulamalar kapanabiliyor. Hatta kamera sistemiyle şu anda mesela bulunduğum ortamda birisi var mı yok mu siz bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani ben soruyu mu okuyorum, göz ucuyla bir yere mi bakıyorum, bunu gözlemleyebilirsiniz. Bilgisayar gözü daha doğrusu takip edip kişinin başka tarafa bakıp bakmadığını, ekrandan gözünü ayırıp ayırmadığını bulup sınavı yapan tarafa mesaj gönderiyor. Bu kişi başka yere baktı veya ortamda bu kişinin dışında başka bir ses var diye bilgisayarla bunu sorgulatabiliyoruz artık. Ya da sorgulatabiliyorlar öyle söyleyeyim. Yani sınavlar bile ve bir öğretmen aynı anda mesela 20 tane öğrenciyi şeyde ekranda görüp hangisi ekrana o anda bakıyor, hangisi bakmıyor, hepsini çok rahat takip edebilecek durumda.
Şimdi
Böyle bir sistem var.
dikkat dağınıklığı dediniz de zaten TED videolarına da dikkat ederseniz 17-18 dakika, bu çok ciddi bir araştırma sonucu bulunmuş. Diyorlar ki insanın dikkati 17-18 dakika. Ve TED'de de o şey çok önemli. Hatta TED konuşmacıları hep söyler bana, der ki ya Cem Bey, o 17 dakikaya sıkıştırmak çok şey ya, çok derin bir konu fakat 17 dakika. Yani TED'in öyle bir şeysi var. Gerçekten de o dikkat konusu önemli. Biz de anlat anlat diyor, gidiyorsunuz. Halbuki o dediğiniz kaydedilmiş bir dersi, sabah kalktınız belki daha uzun bir dikkat süreciniz var. O video uzun uzun keyifli seyredersiniz ama akşam daha kısa seyredersiniz. Dediğiniz gibi otobüste, yolda, metroda o kaydınızı seyredebilirsiniz ki bizim dediğim gibi size beraber yaptığınız Udemy eğitimlerinde o kadar güzel geri dönüşler oluyor ki şantiye yönetimiyle ilgili. Hocam her yerde seyrediyoruz, her yerde kullanıyoruz. Hatta böyle şeyler koyuyorlar, görseller koyuyorlar Instagram hikayelerine. Hocam hocam işte maliyet yönetimini şey yapıyoruz falan diye. Gerçekten bu çok canlı ve hareketli bir eğitim sistemi. Yine ben hatırlıyorum, betonarme ve statik derslerinde kitap, defter, açık sınavlar yapardık. Ve aslında bir bilimi öğrenmenin en iyi yolu, hayatta da kitap, defter, açık, ama sen onu yapabilecek misin? Son üçüncü ve dördüncü sınıftaki sınavlarımızın bir kısmı kitap, defter, açıktı ve aslında kitap, defter, açık olmalı. Yani mühim olan düşünce sınavı, yoksa bilgi hamallığı değil ki. Benim dediğim sınavla 30 sene önce üniversitede İTÜ'deki sınavları söylüyorum. O bakımdan hani kopyayı çekebilmek de bildiğini gösteriyor. Hatta vardır ya, bazı öğrenciler kopya hazırlar. Aslında kopya hazırlarken çalışmış olur. Neyin çıkacağını biliyorsanız yine demek ki orada bir bilinçlenmiş oluyorsunuz gibi bir durum var. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak? Yani nasıl araçlar var bugün ve daha ilerleyen şey, mesela arttırılmış gerçekçilik falan, bunlar da devreye girecek mi? Nasıl araçlar var ve neler olacak diyorsunuz?
Bu konuda gerçekten çok heyecan verici. Yani az önce size ta 90'lı yıllarda bir bilgisayar laboratuvarı hazırlamaktan, işte oraya gidip birilerinin bilgisayarı dokunup işte bir şeyleri deneylerini yapmasından bahsediyorduk. Artık hem Google Classroom dediğimiz tamam ortamlarda bir web sayfası üzerinde, ama bir de tabii bu VR gözlükler, arttırılmış gerçeklik başlığıyla geçen konular var ki onlar artık belki de sınıfı tamamen ortadan kaldıracak. Çünkü onları taktığı anda öğrenciler hepsi belki de birbirlerini aynı platformdaymış gibi görmeye başlayacaklar. Ve ortada bir işte atıyorum dünya resmi. O dünya resmine istedikleri gibi yaklaşabilecekler, elleriyle uzaklaşabilecekler. Çok çok ilginç sonuçlar göreceğiz gibi geliyor önümüzdeki, tahmin ediyorum, bir 4-5 sene içinde. İnşallah Türkiye'de bu tip gelişmelerden faydalanır okullarımız. Böyle bir ümit içindeyiz. Böyle
Çok
bir
güzel. Ben de
beklenti
size
içindeyiz.
tamamen inanıyorum. Zaten koronada Gökhan Hocam şunu göstermedi mi? Bir olaya bütün dünya aynı reaksiyonu hızla verdi. Bence eğitimde de böyle olacak. Yani dünya küçüldükçe, teknolojiyle birbirine yakınlaştıkça artık gelişmeler de hızla kullanılır hale gelir. Cep telefonu uygulamaları ve biz Türkler de açıkçası bu konularda son derece öncü ve girişimciyiz. Yani bu bir gerçek. Dünyanın her yerindeki Türkler bu konularda son derece iyi bir performans gösterdiklerini görüyorum Türk arkadaşlarımdan.
Daha online eğitim istediğimiz seviyede değil. Yani işte EBA TV diye bir şey var. Fakat verim ne kadar alınabiliyor? Tartışmaya açık. Hem öğrenciler şikayetçi, hem veliler şikayetçi. Türkiye'nin bu açıdan gelişmesi gerekiyor. Şöyle, aslında geliştirebilecek araçlar da bir taraftan var. Ben bilmiyorum yapmışlar mıdır ki, umarım yapmışlardır ya da yapıyorlardır. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın şöyle bir şey yapmasını çok isterim. Yani devlet okullarındaki öğretmenlere bir proje, kendi dersinizi artık online yapabilir hale gelmelisiniz. İşte videomu çekersiniz. Derslerinizle ilgili sunumları bu online platformlara mı yüklersiniz? Belki platformu devlet sağlayacak veya ücretsiz, işte bahsettiğimiz Google'ın bir sürü platformu var. öğretmenler oturacaklar, bu online platformlar üzerinde eğitimlerini hazırlayacaklar. Böylece öğrenci kendi öğretmeninden ders dinleme hazzını da alacak.
Tabii, tabii.
Veya bu okulun öğretmenleri diyecekler, devlet okulu bile olsa hiç önemli değil. Bu okulun öğretmenleri şu şu şu dersleri hazırladı. İster A öğretmeninden ders al, ister B öğretmeninden ders al. Bir taraftan da okul yönetimi bu öğrenci hangi dersi izlemiş, hangi derse ne kadar zaman ayırmış, onu takip edebilmesi lazım. Şimdi online platformların en büyük riski, evet bilgisayar başına oturuyor öğrenciler, fakat cep telefonundan bir oyun açsa hani hiçbir şekilde takip edemiyorsunuz. Halbuki demin söylediğim gibi işte mouse hareketi, o bir sorunun çıktığı zaman soruyla ilgili bir yorum yazmasını istemek gibi interaktiviteyi arttıracak özellikleri öğretmenlerin şimdiden düşünmesi ve o online eğitim platformlarının içine yerleştirmesi lazım. Hatta benim şahsi kanaatim şu yaz ayları aslında o kadar güzel zamanlar ki bir sonraki Eylül, Ekim ayları için yine şahsi kanaatim bu koronavirüsü açıkçası başımızdan henüz gitmiş değil. Ve önümüzde kış. Yani önümüz derken Eylül'den sonrası malum. Yani çocuklar ben öyle düşünüyorum. Böyle bir iki ay daha gidecekler. Sonra hadi evlerinize
diyecekler. Belki de gidemeyecekler.
Belki daha da kışı gidemeyecekler. O da bir risk. İşte o
çünkü
sırada
sıfırlanmadığını görüyoruz dünya içinde. Hatta bırakın sıfırlanmamayı, bazı ülkelerde tekrar artışlara görüyoruz. Yani içimiz rahat değil daha bu virüsle ilgili. Maalesef.
İçin bu yaz ayları bence aslında çok büyük bir fırsat. Yani okuldaki öğretmenlerin online eğitim platformlarını alışması, bunların üzerine çalışması, derslerini bu platformlara kaydırması kaçırılmaması gereken bir fırsat, ama bu tabii benim şahsi düşüncem. Genellikle yaz aylarında performanslar düşer, herkes tatil derdindedir. Evet.
Gökhan Hoca, ben şunu düşünüyorum. Bizim iş dünyasındaki bakış açımızda, eğitimimizde hep performans ve çalışma ağırlıklı bir sistem. Aslında yaratıcılığın öne çıkması lazım. Yani öne çıkmasını hadi bir derece de yaratıcılığın da devreye girmesi lazım. Şimdi günde 8 saat, 10 saat, 12 saat, ki ben de çok çalışmayı sizin gibi severim, otururum kalkmam masanın başına. Şimdi bu güzel. Çünkü bize öğretilen de buydu. Yani içinde aldığımız ekolde buydu şey. Ama burada şöyle bir açıklık var, sıkıntı var. Yaratıcılığınız kesiliyor. Sürekli çalışan bir insan yaratıcı olamıyor. Yani beynin bir boşalması lazım ki oraya bir şeyler dolabilsin. Sürekli dolu bir beyinle yaratıcılık olmuyor. Şimdi burada bu eğitim sisteminin vereceği şöyle bir artı olacağını düşünüyorum. Bir sistem sizin yaratıcılığınızı biraz daha destekleyecek. Ayrıca önünüzde kalacak doğru boş zamanla, temiz ve kaliteli boş zamanla siz daha yaratıcı aktiviteleri yapabileceksiniz. Ve bence insanoğlunun, hepimizin en büyük sıkıntısı, yani çünkü bu sanayi devriminden gelen bir eğitim anlayışı, sürekli performans ve çalışma ağırlıklı. Verimlilik ağırlıklı. Ve burada verimlilik ağırlıklı olmadığı gibi şey de, yaratıcılık da fazla beslenmiyor bu sistemin içinde. Ve uzaktan eğitimin ben yaratıcılığa ve insanın kendi kendine daha çok zaman ayıracağını da düşünüyorum. Ve böyle de bir iyimser tarafım var. Ulaşım engeli kalkacak çocuklar açısından, işte şimdi bizim trafik olayı, servisler, şehirler arası ulaşım, bunların hepsi kalkacak. Yalnız tabii şu önemli, benim hani burada ilk karşılaştığımız olay, siz de duymuşsunuz, internet altyapımız yeterli olmadığı ortaya çıktı. Yani maalesef işte bunun biraz daha güçlendirilmesi lazım. İşte o zaman yine iş bize düşüyor, inşaatçılara biraz daha o altyapıyı toparlamamız gerekiyor. Biraz daha buraya yatırım yapılması gerekiyor. Hepimizin önünde bu var. Peki şimdi en enteresan veya en üstünde tartışılacak konu. Öğretmenler hazır mı? Öğrenciler hazır. Bence öğrenciler hazır. Öğrenciler yani bugünün çünkü çağın çocukları. Ama öğretmenler açısından durum ne? Siz bunun için ne düşünüyorsunuz?
Şimdi siz öğretmensiniz, ben de öğrenciyim, bir deneme yapalım. Tamam mı? Ben çocuklarımdan öğrendim, hemen onu göstermek istiyorum. Güzel bir deneme. Güzel. Şu anda öğretmen olarak siz anlatıyorsunuz aslında. Biz de işte 7-8 tane öğrenciyiz.
Bazen
Bakın.
çok uzatıyorum konuşmayı ve karşımdakini
Doğru.
sıkabileceğini düşünüyorum. Bunu inşallah size yapmamışımdır ama bazen sanki konuklarıma yapıyorum.
Şu adımı değiştirdim. Videoda da herhalde gözükür.
Reconnecting oldu.
Evet, tekrar bağlanıyor. Şimdi bizim çocuklar hocaların bazılarını yapıyorlarmış. Buraya reconnecting, kendi adını değiştiriyor ve tekrar bağlanıyor gibi bir ifade yazıyor. Sonra da gidip videodaki görüntüsünü kapatıyor. Ve öğretmen de öğrencisini görmeyince orada öğrencinin olmadığını zannediyor.
Bağlantının düştüğünü, bağlanmaya çalıştığını düşün. Reconnecting, ay Allah benim öğrencim sıkılıp da beni dinlemezlik etmiyor da.
Evet,
aynen. Bu bağlanmaya çalışıyor ama bağlanamıyor. Hay Allah çocuğun da bak bağlantısı zayıf diyor. Ama o orada sıkılmış şöyle bir arkasına yaslanıp keyif çatıyor. Of diyor ya hocadan mı uzattı bu işi diyor değil mi?
Keşke orada otursa. Belki de gidiyor zaten. Daha da kötüsü. O sırada başka bir şeyler yapıyor. Yani öğrenciler hazır. O konuda bir sorun yok.
Bırakacağım ileride bile. Hatta ileride bile.
Çok çok ileride. Evet.
Aynen.
Öğretmenlerin hazır olması için biraz zaman var. Şimdi öğretme şeklinin değiştiğini anlamaları lazım. Yani bence hepimiz anlaması lazım aslında. Yani bir sınıfta tutabiliyorsunuz. Evet, 45 dakika bir çocuğu anlatıyorsunuz. Anlar anlamaz ama bir şekilde sınıfta en azından fiziken. Şu anda artık bir şeyleri değiştirip çocuklar ben hani bağlanamıyorum hocam şeklinde bir sıkıcı bir dersi dinlemekten direkt çıkabiliyor. Demek ki öğretmenin anlatım şeklini de değiştirmesi lazım. Yani daha fazla öğrenciyi işin içine katmanın nasıl yolunu buluruz? Hani şahsen hani biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. Mutlaka birilerinden öğreneceğiz. Daha fazla teknikleri, eğitim fakültesine giden veya bu konulardaki işte öğretim görevlileri hocalar mutlaka biliyorlardır. Onları işin içine katmanın yolunu bulacak belki alıştırmalar, belki egzersizler, belki onlara o eğitim saatinde proje çalışması. Arkadaşlar hadi gelin beraber bir broşür hazırlayacağız. Yani bir platform, böyle dörderli beşerli gruplara ayırıp çocukları orada birlikte çalıştırıp onlara bir şey ürettirecek şekilde ders müfredatları oluşturmamız gerekebilir. Ya, tabii ki tarih dersini, coğrafya dersini hani mutlaka anlatılması gereken şeyler var. Fakat orada da hani çok sıkmadan yine daha araştırmaya onların bir şeyleri bulup belki de sunabileceği şekle getirmenin yöntemlerini düşünmek gerekecek. Çünkü o klasik anlatım biçimi de ortadan kalkacak.
Kesinlikle.
O şekilde anlatmaya devam edince çocuklar hani kim hangi hoca daha öğrenciyi dahil ederek eğitim verebiliyorsa çocuk o tarafa doğru yönlenmeye başlayacaktır. Diye tahmin ediyoruz. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Evet.
Kesinlikle interaktivite hayatımızın her alanında. Şu anda da mesela YouTube videolarında olsun, Instagram paylaşımlarında olsun. Altında ne kadar interaktif yazı varsa o video veya paylaşım daha çok izleniyor, daha çok takip ediliyor ve beraberinde zaten algoritma da onu alıyor götürüyor. Algoritmayı kuranlar da diyor ki bunun üzerine bu kadar konuşuluyorsa bu demek ki ilgi görenmiş. İşte öğrenciyi katmadan monolog halinde didaktik bir eğitim işte diyorum ya sanayi devriminin o bant sanayinin zamandan gelen bir anlayış o. Şimdi bugün başka bir dünya. Artık bilginin değil verinin nasıl analiz edileceğini tasarlamamız lazım. Yani bilgi her yerde var. Bilgi var artık ya. Bilgi bir sorun değil yani. Bilgi Google'da arattığınızda ama o bilgi doğru mu değil mi onu analiz edecek altyapınızın sizin sağlamamız lazım. Her tuzağa da düşme. Çünkü bilgi var ama bilginin çoğu da kirli bilgi. Çoğu da kirli bilgi ve başınıza dert açacak bir bilgi. Ve şu anda zaten o kirli bilgileri manipüle ederek bir toplum mühendisliği yapılıyor dünya üzerinde. Bu bir yere kadar gidiyor ama bugünün işte o sizin anlattığınız gençler reconnecting yapan gençler onları yemeyecek.
Yani öyle umut ediyoruz.
Böyle bir şeye gidiyor. Ha, öbürleri yiyecek. Yani her zaman bir dünya üzerinde akıllılar ve biraz daha o kadar akıllı olmayan kesim vardır. İşte ne kadar kendine yatırım yapıp ne kadar kendini geleceğe bir insan genci yaşlısı fark etmez hazırlarsa gelecekte karşılaştığımda o kadar da şaşırmaz diye düşünüyorum açıkçası. Valla hocam ağzınıza sağlık. Bilmiyorum daha başka notlarınız var mı?
Evet, benim aklımdaki başlıklar bunlardı. Böyle kendi birazcık tecrübelerinden, online eğitimlerde dikkat edilmesi gereken işte bir takım hususları bu şekilde paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Eğer birilerine en azından bu konuda dikkat çekebildiysek ve bu hocalarımızı, özellikle okul, özellikle akademisyen, üniversite hocalarımızı hani online eğitime birazcık merak ettirebilirsek, birazcık o sistemlerin içine dahil edebilirsek bu videolarımızda herhalde bir fayda sağlamış sayılırız, oluruz.
Ben buna inanıyorum Gökhan Hocam. Kesinlikle inanıyorum. Çünkü çok değerli bilgiler verdiniz. Bir de siz de zaten bizim uzun süren dostumuz olduğu için siz bunları zaten koronanın çok çok çok öncesinde hayata geçirmiştiniz. Ve sağ olun bana da öncülük ettiniz. Benim Udemy derslerimde de bana rehberlik ettiniz ve şu anda onun da sonuçlarını çok güzel alıyoruz. Keza sizin hayatımız proje derslerini ve biz o zaman yola çıkarken ben daha doğrusu sizin yolunuza katıldığımda şunu demiştim, benim vizyonum oydu. Çok kısa bir süre içinde her öğretim üyesinin online bir platformda eğitimi olmak zorunda. Bunun başka kaçarı yok. Bunu virüsle bilmem neyle falan ulaşımla alakası yok. Olmak zorunda, burada tutacak bunu. Tutacak. Bundan hani gelir elde edip etmemesi önemli değil. Burayı bu ticari şeyde düşünmüyorum bunu ama bunun bir şekilde mutlaka sanal ortamda eğitimlerinizin saklı olması ve yeri geldiğinde o sanal ortamda açmanın gerektiğini düşünüyorum. Ki işte şu anda da birden o durum karşımıza çıktı ve o durum bence bundan sonra da bir taraftan da alıştık Gökhan Hocam. Buna da alıştık. Yani bunun ne kadar kolay, pratik, hayatımızı kolaylaştıracağını gördük bu süreç içinde. Onun için dediğim gibi yarın bir düdük çalsın deseler ki virüs bitti. Hiç korkmayın, tamam hadi artık herkes çıksın deseler dahi bundan geri dönüş çok fazla olmayacak. Ve direnç olmayacak artık. Çünkü bunun tadını, keyfini çıkardı insanlar, anladık. Biz siz de mesela bunu kaç zaman önce yapalım desek, çünkü alışılmış bir şeyler, ezberler vardı. Stüdyoya gidecektik, o stüdyoda karşı konuşacaktık, ben size mikrofon verecektim, hazırlanacaktık, arabayla gidecektik falan. Bir sürü şeydi, programımız uygun olmayacaktı. Biz cuma günü bir WhatsApp'tan yazıştık, şimdi de buluştuk ve video çıktı. İşte bu kadar basit. Hayatın zaten bu kadar artık detayla, angaryayla uğraşacak vaktimiz yok. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Bu bakımdan ben zaman da kazandıracak ve bize çok şey kazandıracak diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Fevkalade keyifli, güzel bir sohbet oldu. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağ olun.